Şu günlerde yaşadığımız her şey Aralık ayında Çin'de sebebi açıklanamayan zatüre bulguları görülmesiyle başladı. Sonra Çin bu olayın üzerine gitti, araştırmalar yapıldı ve bunların aslında yeni bir tip koronavirüs olduğu saptandı. Yani koronavirüs dediğimizde haberlerde duyduğumuz zaman bunu böyle son zamanlarda çıkmış yeni bir şeymiş gibi geliyor insanlara. Fakat koronavirüsler MERS, SARS gibi ciddi hastalıklara neden olan bir virüs ailesi esasında. Yani korona hayvanlar arasında oldukça yaygın bir virüs fakat buna rağmen hayvanlardan insanlara çok nadir bulaşıyordu. Yani hali hazırda henüz insanlara bulaşmamış fakat hayvanlar arasında yaygın ve tehlikeli olan pek çok koronavirüs türü var. Kedimle beraber alıyoruz kaydı. Şu anda dünyayı sallayan, gündemimize oturan koronavirüs COVID-19 olarak adlandırılıyor. Aralık ayında Çin'de başladı fakat yayılma hızı oldukça yüksek. Şu an Avrupa'daki aktif vakalar zaten Çin'i geçti. Hastalığın merkezi şu an Avrupa gibi görünüyor. Yani buna da Çin salgın sürecini oldukça başarılı bir şekilde yöneterek salgını kontrol altına almayı başardı diyebiliriz. Şu an için herhangi bir tedavisi veya aşısı yok. Uzmanlar zaten aşının geliştirilmesinin 18 ayı bulabileceğini söylüyorlar. Bugünlerde böyle İşte aşı bulmaya yakınız. Amerika'dan, Küba'dan gelen haberler var. Fakat daha net bir şey yok yani. Zaten mevcut bir aşı bulunsa bile en az 6 ay, 1 sene geçmeden hani piyasaya sürülemeyeceğini söylüyorlar. Çin'de, Almanya'da, İtalya'da dünyanın pek çok yerinde karantinalar başladı. Ülkemizde de vaka sayısı giderek artıyor. İşte 1'di, 5 oldu, sonra 18 oldu. Bugün de galiba en son 47 olarak açıklanmıştı. Bu gece en son 47 vaka olarak açıklanmıştı. İşte toplu etkinlikler iptal edildi, okullar eğitim dönemlerine ara verdiler. Biz bugün koronavirüsün kendisini değil de geleceğimizi nasıl etkileyeceğini inceleyeceğiz. Bilgi, deneyim ve ilham paylaşım platformu Gelecek Burada'nın 4. podcastine hoş geldiniz. Bizim Gelecek Burada kurulduğu günden bu yana amacımız dünyada yaşanan büyük küçük tüm gelişmelerin kültürümüzü nasıl etkileyeceği konusunda sizleri de bizle beraber düşünmeye davet etmek, bunlarla ilgili fikirler sunabilmek, geçmişte olan ve aynı zamanda gelecekte olabilecek böyle kelebek etkisi yaratan olayları tespit etmek ve onların farkında olmak oldu. Yani evinizde otururken aklınıza gelen basit bir fikrin, böyle hani çocukken olur, şu an olur, aklınıza gelen böyle çok ufak bir fikrin, küçük bir projenin geleceğe yapabileceği etkilerin farkında olmanızı ve bu motivasyonla okumanızı, düşünmenizi ve üretmenizi istiyoruz esasen. Bizim en temel amacımız bu. Ve bu amaçla çıktığımız yolda, yani 3 yıllık yayın hayatımızda ilk defa ciddi manada geleceği etkilemeye bu kadar aday bir olayla karşı karşıyayız. Koronavirüs salgını hayatımızdaki alışılagelen pek çok davranışımızı etkileyebilir veya kökünden değiştirebilir. Yani el yıkama alışkanlığı da bunlardan biri. Ama benim demek istediğim tam olarak o tarz bir şey değil. Yani daha temel, daha toplumsal bir etkiden bahsediyorum. Salgın sürecinde alınan önlemler doğrultusunda yapay zeka, sanal gerçeklik, üç boyutlu yazıcılar, blockchain ve elbette kripto paralar gibi kavramların fiziken hayatımıza entegrasyonu, yani normalde düşündüğümüz hızın bayağı bir üstünde olacak gibi görünüyor. İşte bundan birkaç gün önce daha virüs o zaman ülkemize gelmemişti hani resmi olarak açıklanmamıştı en azından. Hasan'dan bir mesaj geldi gruba. Sizi beyin fırtınasına davet ediyorum. İtalya'da karantinalar yeni başlamıştı o ara ve biz şunun üzerine yoğunlaştık. Karantina sürecinde kullanımı artan teknolojiler karantina sona erdikten sonra da aynı yaygınlıkta kullanılmaya devam eder mi? Kültürümüze yerleşen ve varlığını bu zamandan sonra korumaya devam edecek alışkanlıklar neler olur? Daha önce bu tarz salgınlardan bize miras kalan ne var? Milliyetçilik, ırkçılık akımları bu süreçten nasıl etkilenir ve bağlantılı olarak bu durum mülteci krizine etkisi ne olur? Hasan, Filiz, Selen, ben bunların üzerine uzun uzun düşündük ve geniş çapta bir içerik hazırladık. Yani vardığımız sonuçlara illa olacak veya olmayacak diyemeyiz. Geleceğe yönelik bunu saptamak imkansız kain değiliz sonuçta. Fakat sizin de bizimle beraber bu soru işaretlerinin üzerine düşünmenizi istiyoruz. Neler olabilir diye. Bu içerik canlı bir içerik olacak aynı zamanda, yani bu bahsettiğim geniş çapta içerik hazırladık dediğim, onu sitede paylaştık. Yani yeni gelen haberlerle, yaşanan gelişmelerle güncelleyeceğiz orayı. Bize ulaştırdığınız takdirde sizden gelen yorumları beklemek isteriz doğrusu. Hepimizin bir payı olmuş olur böylece içerikte. Şimdi koronavirüsün makroya dönüşmeye meyilli mikro etkilerini şöyle bir ele alalım ve bahsettiğimiz soru işaretlerini tekrardan şimdi bir de sizinle beraber masaya yatıralım. Yani şu günlerde paraya dokunmak istememek herkesin en doğal hakkı herhalde. Zaten Küçükken de hani böyle annelerimiz derdi ya işte paraya dokunduktan sonra kağıt olsun madeni olsun elini ağzına götürme paraya dokunduktan sonra ellerini yıkamadan yemek yeme falan. Hani nakit paraların mikrop taşıdığını biliyoruz zaten çünkü benden sana senden ona ondan bir başkasına sürekli el değiştiriyor sürekli bir böyle devinim içinde ve hani böyle insanlar temas ettikçe de üzerindeki mikrop oranı giderek artıyor düşündükçe bile kaşınasım geliyor yani. Bundan yola çıkarak ilk soru işaretimiz dijital veya kripto para döneminin başlayıp başlamayacağı. Ülkeler arasında nakitsizlik akımı hızla yayılmaya devam ediyor. Bu durumda dijital para birimleriyle alakalı çalışmaları oldukça hızlandırdı. Örneğin İsveç'te herkes Swish, Danimarka'da da MobilePay adı verilen bir mobil ödeme yöntemi kullanıyor. Yani onlar için nakit para tarihe karıştı diyebiliriz zaten. Çünkü dijital para konusunda en net adımı atan ülkelerden ikisi İsveç ve Danimarka. Bir yerden sonra da bu mecburiyete dönüyor. Çünkü tüccarlar nakit para kabul etmeyi bırakıyorlar. Bankalar banknotlarla ilgili işlemlerini azaltıyorlar. Yani bunun şimdilik sadece belli ülkelerde yaşanıyor olması aslında uluslararası çapta etkilerinin olacağı gerçeğini değiştirmiyor. Ya illa ki bir yerden sonra diğer ülkelerde bu tarz yenilikler yapmak zorunda kalacaklar. Sonuçta dünyada kilit nokta ticaret ve para akışı. Ki insanların hijyen hassasiyetlerinin had safhada olduğu şu günlerde nakit para kullanma isteğinin azalmasıyla kredi kartı ve kripto para kullanımı da elbette ki artacaktır. Sadece son birkaç yıldır ciddi manada konuşuyoruz bu kripto para konusunu. Ama bu salgın vesilesiyle tahmin ettiğimizden çok daha erken dahil olabilir hayatımıza. Bunun yanında online marketi ve eve teslimat konusu var. İtalya'dan gelen paylaşılan videoları Twitter'da, Instagram'da illaki görmüşsünüzdür. Hani sokağa çıkma yasağı var ülkede. İhtiyaçlarınızı temin etmek için markete falan gidebiliyorsunuz. Fakat mesela market kapılarında sayı alıyorsunuz ve içeride belli sayıda insana izin veriyorlar. Grup grup giriyorsunuz yani. Sokağa çıkma yasağının başlamadığı yerlerde de insanlar haklı bir şekilde tabii toplu ortamlara girmek istemiyorlar. Mesela İstanbul'da da daha vaka açıklandıktan sonraki gün bile metro metrobüslerdeki insan sayısı ciddi manada azalmıştı. Hatta karantina döneminde de evden çıkılmayacağına göre Getir, işte Yemek Sepeti'nin bana bir uygulaması, Migros Sanal Market gibi uygulamalar salgın döneminde ana akım haline gelirse şaşıranımız olmaz herhalde. Yemek Sepeti'nin kurucu ortağı Nevzat Aydın bugündü sanırım birkaç tane tweet attı şeyle alakalı salgın sürecinde güvenli teslimatla ilgili. Güvenli teslimatı şöyle açabiliriz hani ödeme seçeneğinde online ödemenin tercih edilmesi ve notlar kısmında da temassız teslimatın işaretlenmesi olarak tanımlanıyor güvenli teslimat. Temassız teslimat da şu oluyor yani bu galiba yeni. Bu galiba yeni bir şey yani ben bunu daha önceden hatırlamıyorum zaten hani neden olsun daha önceden. Siparişinizi elden almıyorsunuz. Kurye siparişi kapıya bırakıyor. İşte kapının önüne bırakıyor ya da kapıya asıyor. En azından diğer insanlarla temasınızı bir tık daha sınırlamış oluyorsunuz. Peki kısa dönemlik bir karantina süreci. Böyle elimizde uzun listelerle kocaman market arabalarını doldurma alışkanlığınızı değiştirmeye yeter mi? İlerleyen süreçte hepimiz göreceğiz. Ya bunda da aslında şöyle bir soru işareti olabilir. İşte İstanbul'dan dönmeden önce yemek yiyeceğim dışarıdan. Kendi kendime soruyorum böyle. Bu panikte insanlar her şeye dikkat ediyorlar. Böyle incik cincik aklınıza ne gelirse en ufak ayrıntıları düşünüyorlar ya. Hani diyorum dışarıdan yemek yemek ne kadar sağlıklı olur. Ha, affetmedim yedim bu arada yani. O panik havasına böyle tam olarak girebilmiş değilim. Böyle bir şeye güvendiğim için veya bir bilgim olduğu için değil de. Ya hep böyle olmaz mı? İşler çok ciddileşmeden bazen o kadar da ciddiye alamazsınız. Ya daha önce de böyle bir şey yaşamadık ve ülkemize de bayağı geç geldi diğer ülkelere göre. İşte tüm bunların birleşiminden dolayı böyle anlamsız bir rahatlık var üzerimde. Ama tabii ki de rahat olmamamız gerekiyor. Önlemleri, o sosyalizasyon kurallarını uygulamamız gerekiyor. Dedim yani böyle panik değilim, rahatım. İşte çok korkulacak bir şey yokmuş gibi geliyor. Yurttan çıkarken falan benle çıkış yapan insanları gördüm böyle. Valizlerini çeken insanlar, toplu taşımadalar, sokaktalar, her yerdeler. Çok kalabalık, herkes böyle göç ediyormuş gibi bildiğiniz. Yani bu kadar bir arada görünce de ufaktan bir tüylerim ürpermedi değil. Ya neyse işte kafamdaki soru işaretleri, yiyeceğim yer temiz mi, ne kadar güvenebilirim? Mesela getirecek kuryeye ne kadar güvenebilirim temizlik konusunda falan. İşte diyoruz ya temassız teslimat diye. Ya temassız teslimat bile olsa biri sonuçta paketinize temas etmiş oluyor anladınız mı? Madem bu kadar ince düşünüyoruz, işte buradan da huylanmak gayet normal yani. İşte bu noktada çözüm olarak otonom teslimat girişimlerini sunabiliriz. Otonom konuda en çok gelişme yaşanan alan teslimat zaten. Bununla alakalı pek çok haberi de siteden ulaşabilirsiniz. Linklerini metne eklerim onların da. Mesela Kaliforniya'da kurulan Nuro diye bir girişim var. Bir otonom dağıtımı. Online siparişleri otonom araçlarla dağıtıma çıkararak bu şekilde teslimatlarını yapıyor. Aynı zamanda Avrupa'nın moda devi Zalando'nun ve Amazon'un da otonom teslimat konusunda ciddi girişimleri var. Ya aslında buna ihtiyaç kalacak mı bilmiyorum. Çünkü insanların karantinada olması üretimi de düşürecek elbette. Yani başta gıda olmak üzere pek çok ürüne erişim sağlamamız epey zorlaşabilir. Tabii bu konuda makarna üreticilerinden içinizi rahatlatacak bir açıklama geldi. Korkmayın, sizi makarnaya boğabiliriz. Ülkedeki insanları makarnaya boğacağız tarzında. Yani yine de şaka bir yana, bulunduğumuz çağda da tam bir tüketim toplumu olduğumuzu düşünürsek bunu nasıl aşacağız, nasıl altından kalkacağız, büyük merak konusu bizler için. Üretimin düşmesi elbette ki üreticilerin de asla istemeyeceği bir şey. Fakat bu durumda onların da elinden gelen bir şey yok. Yani bu noktada çoktandır konuştuğumuz otomasyon sistemleri ve robot işçi konusu bana göz kırpıyor, böyle benden bahset, benden bahset diye. Robotlaşmanın gündeme gelmesi açısından olumlu oldu diyebiliriz. Çünkü bir robot hasta olmaz, yorulmaz. Hatta uyumaz bile. Yani 7/24 üretim yapıp kar üstüne kar koyabilirsiniz. Normalde belki daha uzun sürece yayılırdı buna geçmek. Çünkü hani şu an insanlar çalışıyor bu alanlarda. Onları işten çıkarmış olacaksınız, onlara yeni bir sektör yaratacaksınız falan. Yani gerçekten 10 yıllar alırdı buna geçmek. Fakat bugünlerde oldukça ihtiyacımız olduğunu düşünürsek, fabrikaların bu mecburi dönüşümü geleceğin hızlandırılması demek olabilir gibi görünüyor. Her şeyin böyle iyi yanını görüyormuşuz, sanki her şeye pozitif bakıyormuşuz, her şeyi teknolojinin yararına düşünüyormuşuz gibi oluyor ama böyle üretimin durmasının veya yavaşlamasının olumlu bir yanı var. O da hava kirliliğinin, dolayısıyla küresel iklim değişikliğinin buna paralel olarak azalacak olması. Çin'in Wuhan kentinde ve İtalya'da karantina öncesi ve sonrası hava kirliliğini gösteren haritalar var. Bunlar da bu durumu iyice gözler önüne seriyor. Aynı zamanda taşıt kullanımının azalmasının da buna olumlu etki yaptığını düşünüyorum. Yani kimse bir yere kımıldayamıyor ki, zaten ya sokağa çıkma yasağı var ya da insanlar kendileri çıkmayı tercih etmiyorlar. Hani öğrenciler falan da zaten ailelerinin yanına döndüler. Bu arada sosyal medyada da insanlar bu konuda ikiye ayrılmış durumdalar. Hani bir kısım öğrencilerinin evlere dönmesini tehlikeli buluyor. İşte olan virüsü annelerine, babalarına, ninelerine, dedelerine taşıyorlar. Herkes yerinde kalmalıydı diye. Öte yandan zaten çoğu yurt öğrencilerinin çıkmalarını istiyor. Yani Konya'da ve Ankara'da gece palas pandıras attılar öğrencileri dışarıya. Hani karantina, umreden gelenleri, karantinada olanları yerleştireceğiz diye. Keza İstanbul'da da öyle, karantina yurdu olarak belirlenen kız ve erkek yurtları var, devletin KYK yurtları. İnsanlar oradan çıkarıldılar, başka yurtlara nakledildiler falan. Yani hal böyle olunca ne yapacak bu insanlar? Sokaklarda mı yatacaklar? Koskoca 3 hafta, hani arkadaşında falan kalacak olsam bile eve üstünde olmaz derler ya. Yani şahsen ben rahat edemem o kadar uzun süre. Hani aile evinin konforu ve güven duygusu altında olmak istemek bu insanların en doğal hakkı. Kimse buna karışamaz diye düşünüyorum. Ha, tüm bunlara rağmen benim İstanbul'dan hiç dönesim yoktu. Hani demiştim ya başta, böyle o çok ciddiyet gelmiyor insana. Çünkü hani bir vaka var ve ne bileyim, böyle geç geldiği için de yayılmayacakmış gibi düşünüyor. Yani sanki hep olur ya, bir kötü bir şey olduğunda benim başıma gelmez ya. İnsan kendine konduramaz hiçbir şekilde. İşte arkadaşlarım çoğunlukla İstanbul'da ve onlarla vakit geçirmeyi, evde kös kös oturmaya tercih ederim her koşulda. Fakat mevcut durumda kendimizi ve çevremizdekileri düşünüyorsak yapabileceğimiz başka bir şey de yok. Hani oturup sıkılınca da ne yapıyoruz? Dizi izliyoruz, film izliyoruz. Ya ama böyle insan illaki bir iletişim ihtiyacı içinde oluyor. Yeni insanlar tanışmak, yeni insanlarla tanışıp konuşmak bunu aşmak için harika bir çözüm ama hani evden çıkmadan bunu ne kadar efektif yapabilirsiniz ki? Nerede bulacaksınız yani bu insanları? İşte çevrim içi arkadaşlık kültürü de koronavirüs salgınından olumlu yönde etkilenecek başka bir akım. Evde canı sıkılan insanların Tinder veya benzeri uygulamalardan insanlarla tanışarak, arkadaşlık ederek zaman geçireceğini, Skype gibi uygulamalardan ilk randevularına çıkacaklarını düşünmek pek de garip olmaz herhalde. Bu karantina böyle aslında normalde genelde ciddi işlerimiz olduğunda veya uzakta özlem duyduğumuz bir aile bireyini, arkadaşımızı görmek için kullandığımız görüntülü konuşma teknolojisiyle bizi biraz daha yakın ilişki içine sokabilir gibi görünüyor şimdilik. 3 hafta eğitime ara verildi dedik. Peki bu süreci telafi etmek için ne yapılıyor? Bu süreçte bazı üniversiteler derslerini online platformlara taşıdılar. Milli Eğitim Bakanlığı da bir haftalık tatilin ardından bir haftada uzaktan eğitimin devam edeceğini açıkladı. Sadece Türkiye'de değil, Wuhan'da da öğretmenler DingTalk isimli bir uygulama üzerinden ödev vermeye başladılar. Yani onlar da online platformlardan çalışıyorlar. O uygulama da öğrencilerin çok düşük puan vermeleri nedeniyle kaldırılma riskiyle karşı karşıya kalmış. Kaldırılmaması için yetkililerin Apple'dan özel ricada bulunması gerekmiş. Yani eğitim amacıyla, bilgilendirme amacıyla veya eğlence amacıyla çoklu katılım sağlanarak yapılan online etkinliklerin sayısı giderek artıyor. Daha önce şey vardı. Sanal gerçeklikle konser ortamı yaratmak için böyle geniş bir kütüphaneyi oluşturmaya başlandığıyla alakalı bir içerik girmiştik. Sonra hayvanlara edilen eziyete karşı koymak için Roncalli Sirkin'de 3 boyutlu hologramlar kullanılıyordu gerçek hayvanların yerine. Eğlence ve eğitim sektörünün yanı sıra konferanslar da bu kalabalık ortamların başında geliyor. Böyle çok insana hitap edebilmek için Twitch veya YouTube'un hani yeterli olduğu düşünülüyor aslında ama katılımcı sayısı açısından bakıldığı zaman bu ikisi işlevsiz kalıyor. Randaworld ve Hopin isimli iki yeni girişim var. Bu sorunu çözmek için oluşturuldular. Randaworld hakkında internette araştırdım ama kendi sitelerinden de çok bir bilgi edinemedim açıkçası. Hani kaç kişi oluyor, ne kadar bir ücret ödüyorsunuz, nasıl çalışıyor falan bunlara dair çok bir bilgi yok. Hopin de chat roulette tarzı bir sistem kullanıyor ve sizi rastgele katılımcılarla eşleştiriyor. Aynı zamanda şu anlık altyapılarıyla 100 bin kişiye aynı anda katılım sağlatabileceklerini vaat ediyorlar. Daha sayı hedefleri de 1 milyon katılımcı. Şu anda da konferanslar, konserler, tiyatrolar, spor etkinlikleri gibi toplu etkinliklerin hepsi teker teker iptal oluyor zaten. Gelecekte bu VR sınıflar, VR salonların hayatımızda daha fazlasıyla olacağını anlıyoruz son dönemde yaşananları düşününce. Tüketim toplumuyuz dedik. Hepimiz alışveriş yapıyoruz. Online veya hani gidip marketlerden, mağazalardan bir şeyler alıyoruz. Satın aldığımız şeylerin miktarı, görünüşü, içeriği yani hepsi bize ne sunuluyorsa o oluyor. Kendimiz üretemeyeceğimiz için mevcut hallerinden birini tercih etmek durumunda kalıyoruz. Eğer evlerimizde birer 3 boyutlu yazıcımız olsaydı markaların tek düz üretimlerine muhtaç olmazdık. Evimizde oturduğumuz yerden ihtiyacımıza göre ve kişiselleştirilmiş ürünler basabilirdik. Yani aklınıza ne gelirse basabiliriz. Şu anlık sadece yenilebilir ürünler basamıyoruz. Fakat gelecekte teknoloji bunun da üstesinden gelecektir. Sonuçta nakil için iç organ bile basabilir haldeyiz şu anda yani. Bir 10-15 yıl önce bunu sadece filmlerde falan görürdük. Bundan işte ondan da 10-15 yıl önce hayal bile edemezdik muhtemelen. Şey vardı, Köfte Yağmuru diye bir animasyon filmi vardı. İşte oradaki çocuk bir makine tasarlıyor böyle. Mesela hamburger istiyorsun, içinde neler istediğini yazıyorsun makineye ve butona basıyorsun. İşte yukarıdan su döküyorsun. Aşağıdan böyle tam da istediğin hamburger olarak çıkıyor su. Gereken ilerlemeyi kaydettiğimiz zaman almadan yenilebilir ne varsa basabiliyor olacağız. Bugün makerların, mimarların, okulların, sanatçıların falan sahip olduğu 3 boyutlu yazıcıları evde kullanım içinde edinebilirsiniz isterseniz yani. Özellikle üretimin durma ihtimalinden bahsettiğimiz şu dönemde evinizde bir 3 boyutlu yazıcıya sahip olmak gerçekten hayati önem taşıyabilir. Benim de bir tane olsaydı gerçekten çok iyi olurdu. Son olarak bir tweet gördüm. Geçen ondan bahsetmek istiyorum. Maymunlar Cehennemi filmi gerçekten gerçek oldu. Tayland'da turistler tarafından beslenen maymunlar sokakların salgın nedeniyle boş kalmasını fırsat bilerek sokakları bildiğiniz istila ettiler. Yani böyle caddede yürüyen yüzlerce maymun çok sevimli bir görüntü oluşturmuş. İçinde bulunduğumuz stresli dönemde böyle sevimli karelerle yüzümüzün gülmesine ihtiyacımız var. İnsanlı olarak varoluşumuzdan bu yana bulunduğumuz her ekosistemi kendimize göre düzenledik. Diğer canlı türlerini avantajlarımızı kullanarak manipüle ettik ve adapte olmak yerine mekanları ve durumları kendimize adapte ettik. Bizim yaşadığımız olumsuzluklar senelerdir yaşam alanlarını sabote ettiğimiz ve bizimle yaşamaya alıştırdığımız diğer canlıları nasıl etkileyecek gerçekten merak ediyorum. Yani insansız bir dünya nasıl olurdu? İşte biz olmadan işler nasıl ilerlerdi acaba? İnsan böyle şeyleri düşünüyor böyle anlarda. Koronavirüsün geleceğimize etkileri konusunda aklımıza gelen soru işaretlerinin tamamını gelecekburada.net'te okuyabilirsiniz. 3-4G'nin katkılarıyla size ulaşan ve gelecekten haber vermeye çalışan bir podcastimizin daha sonuna geldik. Bizimle Facebook, Instagram ve Twitter'da gelecek.burada adreslerine iletişime geçebilirsiniz. Kendinize dikkat edin, panik olmayın ve çevrenizdekileri de panik etmeyin. Çünkü olası bir durumda en çok ihtiyacınız olan şey moral ve motivasyon olacak. Ellerinizde en az 20 saniye olmak üzere sabunlu suyla yıkamanızı da hatırlatsam ukalalık yapmış olmam herhalde. Yani her yer buram buram kolonya ve dezenfektan kokuyor. Unutmak pek mümkün değil ama tekrarlamaktan da zarar gelmez. Podcast'ın metnini paylaştığımızda bahsi geçen tüm haberlerin linklerini ekleyeceğim. Oraya tabii ki bu sokağa inen maymunların görselini de atlamadan ekleyeceğim. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere.